Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında sizlerle birlikteyiz. Bugün size bir sürprizimiz var. Çok kıymetli hocamız Doktor Mehmet Dinç Bey'le programımızı yapıyoruz sürekli. Bugün Mehmet hocamla birlikteyiz yine ama bu sefer üçüncü bir misafirimiz var. Bugün çok kıymetli bir hocamız aramızdalar ve onu inşallah dinleyeceğiz. Mehmet hocamla ikimiz daha çok dinleyeceğiz ama ara ara da sorular soracağız. Çünkü hocamın çok güzel bir birikimi var. Onu direkt sizinle paylaşmalarını arzu ediyoruz. Profesör Doktor Medaim Yanık hocamız bizlerle birlikte. Bugün hocamızla, Mehmet Dinç Bey'le birlikte hocamızla sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, safa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocamın çok güzel kitapları var değerli dinleyenlerimiz. Bugün önemli bir mevzu, aile. Aslında pek çok problemlerimizin veya pek çok başarılarımızın temeli aileden geliyor. Güzel bir aile hayatı, mutlu bir ailede yaşamış olmanın getirileri veya tam tersinin negatiflikleriyle karşılaşıyoruz hayatımız boyunca. Bugün hocamın Mutlu Evliliklerin 7 Özelliği diye bir kitabı var. Evet. Ve yine aynı zamanda hocamın evlilik üzerine Desti İzdivaç, Kim Kimle Evlenirse Mutlu Olur diye bir kitabı daha var. Bu iki kitap kapsamında Medaim hocamı dinlemiş olacağız ve zevkli bir sohbet olacağına inanıyorum. Mehmet Dinç hocamızın, değerli dinleyenlerimiz, bugün sesi biraz müsait değil ama öyle bile olsa biz hocamızın sesini size duyurmak istiyoruz. Onu da sohbete dahil etmek istiyoruz. Değerli hocam, sizin de girişte söylemek istediğiniz birkaç şey vardır herhalde. Buyurun.
Hocamın ben çalışmalarını uzun yıllardan beri özellikle takip ediyorum. Çünkü Türkiye'de çok alanda az çalışma yapan insan çoktur ama spesifik alanda derinlemesine çalışma yapan insan azdır. Hocam bu evlilik konusunda, özellikle çiftler arası ilişkiler, eşler arası ilişkiler konusunda hususen derinlemesine çok güzel çalışmalar, araştırmalar yaptı ve kıymetli eserler verdi. Bu noktada herkesin ağzında belki sakız olmuş bir ifade var. İşte aileler problemli, aileler düzelse her şey düzelecek ama ailelerde ne düzelecekle alakalı genel bir şey yok. İşte herkes tespit yapıyor. Küreselleşme şöyle bozdu, tüketim kültürü böyle bozdu. Tamam da ne yapmamız gerekiyor konusunda sadra şifa olacak somut önerilerde bulunan insanlar çok fazla yok. Veya aile dediğimizde anne çocuk ilişkisini mi almamız lazım, baba çocuk ilişkisini mi almamız lazım veya ebeveyn çocuk ilişkisi mi yoksa eşler arası ilişkiyi mi ele almamız lazım konusunda derinlemesine çok çalışma yok. Ama hocam sağ olsun uzun yıllarını bu işe ayırdı ve iki tane çok kıymetli eser ortaya çıkardı ve halen de bu konularda çalışmaya yoğun bir şekilde devam ediyor. Eşler arasında nelere dikkat etmemiz lazım, mutlu evliliklerin özellikleri nelerdir? Hocam bu konuda çok güzel eserler ortaya koydu. Bunlardan birincisi Desti İzdivaç kitabı, evlilik öncesinde hangi karakterde, hangi özellikte insanlar bir araya gelse daha mutlu olurlar, evlilik öncesinde nelere dikkat etmek lazım hususunda yoğunlaşmış bir kitap. İkinci kitap olan Mutlu Evliliklerin 7 Özelliği de evlilikte nelere dikkat edersek, hangi özellikleri mutlaka muhafaza edersek mutlu bir evliliğe sahip oluruz üzerine özelleşmiş bir kitap. Bu noktada tabii dünyada hiçbir şey ihmal etmeye gelmiyor. İlişkilerde, evliliklerde ihmal etmeye gelmiyor. Düzenli ilgi göstermek, bakım vermek, yenilemek gerekiyor. Bunun için bu tür kitapları okumak, hocamın yine 5 Kasım'da organize ettiği bir eğitim çalışması var. Eşlerle beraber evliliği yenileme anlamında yapılacak bir organizasyon. Bu tür eğitimlere de katılmak evlilikte mutluluk anlamında çok çok önemli. Ben daha fazla uzatmadan hocama ilk şöyle bir soruyu sormak istiyorum. Hocam mutlu evliliklerin 7 özelliği dedik. En başta bu 7 özelliği öğrensek sonra devam etsek. Evet.
Mutlu evliliklerin 7 özelliği. Birinci özellik birbirlerine ve evliliklerine bakışı konusunda. Mutlu evliler hem eşlerine hem evliliklerine olumlu bakıyorlar. İkinci özellik iyi ve mutlu evlilikler evliliklerinde eşleriyle aralarındaki farkları kabul ediyorlar ve bunu yönetme için bir yol buluyorlar. Üçüncü özellik birbirleriyle yıkıcı kavga etmiyorlar. Yıkıcı kelimesini bilerek kullanıyorum. Yıkıcı kavga etmiyorlar. Dördüncü özelliği uzun süreli küs kalmıyorlar. Beşinci özellik her şartta cinsel hayatlarını devam ettiriyorlar. Altıncı özellik ortak yaşamdan kaynaklanan kaçınılmaz sorunları yönetmeyi beceriyorlar. Yedinci özellik arkadaşlıkları iyi. Aynı zamanda eşleriyle arkadaşlık da yapmayı başarıyorlar.
Evet hocam. Hocam birinciden başlayarak biraz daha detaylı bir şekilde açsanız, ne anlamalıyız biz bunlardan? Gerçi isimler çok güzel ifadeler veriyor ama daha detaylı bir şekilde anlayalım aklımızda soru işareti kalmasın için.
Aynen. Mehmet, girerken de şöyle bir giriş yapayım. Hani mutlu evliliklerle çalışma fikri nereden çıktı? Şimdi aslında evlilikler bir yelpaze gibi, bir spektrum gibi. Bir ucunda mutsuz evlilikler, bir uçta mutlu evlilikler, ortalamada ikisinden de özellikler gösteren ortalama evlilikler. Allah'tan mutlulukların, evliliklerin çoğu bu genellikle pozitif olarak değerlendiriliyor. Fakat şöyle bir problem var. Mutsuz veya negatif evlilikler sürekli gözümüzün önüne getiriliyor. Şimdi bir gazetenin 3. sayfasını açtığınız zaman veya bir televizyondaki evlilikle, eşlerle ilgili problemlere baktığınız zaman negatif olanlar önümüze, gözümüzün önüne sokuluyor. Sürekli örnekleri gösteriyoruz. Kameralar onları gösteriyor. Mikrofonlar onlara uzatılıyor. Çünkü hani bir haber değeri varmış gibi görünüyor. Fakat aslında benzer spektrum diğer ucunda oldukça mutlu evlilikler var. Kimse bunlara kamerayla bakmıyor, kimse bunlara mikrofonları uzatmıyor. Aslında ben bu işi yaptım. Evet. Gittim özellikle 10 yıllık evli, en az 10 yıllık evli, hem kendilerini hem başkalarının mutlu evli olarak kabul ettiği kişileri bulduk. Onlarla derinlemesine görüşme yaptık. Araştırma sorumuz oydu. Kar topu denilen yöntemle bulunuyor. İşte üniversiteye ilan asıyoruz. Öğrenciler bu işte görevli. Lütfen mutlu çiftler bulun bize. Çevreler, insanlar aslında biliyor. Bu şu çift iyi diye. Gidip onları bulduk. Onlarla derinlemesine görüşmeler yaptık.
Evet. Hocam bu nokta çok önemli. Yani genelde bu kötüler konuşula konuşula sanki şöyle bir algı oluşmaya başlıyor. Sanki evlendiğiniz mi mutsuz olmaya mahkumsunuz. Evlilik illa bir noktadan sonra kötüye gidecek. Özellikle bir söylem var işte aşkın ömrü 3 yıldır vesaire gibi. Bu tür söylemler insanların evliliği olan bakışını, evliliği olan evlilikte ilişkisini veya evlenmemiş gençlerin evliliği olan düşünce, evlilikle ilgili düşüncesini de çok olumsuz etkiliyor. O yüzden hakikaten bu söylediğiniz çok önemli. Mutlu olanlar nasıl mutlu oluyorlar?
Evet.
Onların sırlarını ortaya çıkarmamız lazım.
Çünkü biliyorsun Mehmet, yine pozitif psikoloji hareketi bize sadece negatife değil aynı zamanda pozitife bakmayı ifade ediyor, söylüyor. Çünkü biz hep diyelim ki sorun, psikiyatr, psikolog olarak da sürekli sorunlu kişilerle uğraşa uğraşa örnekleri ve düşünceyi onlar üzerinden çıkarırsak insan tanımımız veya ilişkiler tanımımız öyle şekilleniyor. Halbuki kim nasıl başarılı olmuş? Erdemli insanlar hangi özelliklere sahip ki daha erdemliler? Kimler fedakarlık yapıyor? Bu az insanlar nasıl oluyor da daha fazla fedakarlık yapıyorlar? Bunlarda ne var? Nasıl bazı insanlar çok hepimizi gururlandırabilecek cesaret içeren şeyleri çok sıradan bir işmiş gibi yapıyorlar? Bunlarda ne var ki bunlar bu özellikleri yapıyor? O yüzden pozitife bakmak, negatife görmemek anlamında söylemiyorum. İkili bakmak çok önemli bir şey. Aslında bu kitap onu yaptı. Bu kitapta şu da var. Ben aynı zamanda bir evlilik terapisi çalışan biriyim. Bolca da sorunlu olan çifti görüyorum. Şimdi benim zihnimde bile bu çalışmayı yapana kadar sürekli sorunlu çiftlerle karşılaşmak hani bir resmin bir parçasını görmeye sebep oluyordu. Ama bunu yaptıktan sonra her seferinde artık bunu da yanına koyarak daha dengeli düşünmeyi öğrendim.
Şimdi hocamın mesleği itibariyle de kendisine genelde sorunlu kişiler gidiyor, gitmiştir yani, değil mi hocam?
Evet.
Mutlu olan gelip sizinle mutluluğunu tahlil için gitmemiştir.
Evet.
Ama hocam mutlu örneklerden hareketle bir şey ortaya koyuyor. Bu da gerçekten çok orijinal. Hocam burada ikinci özellikle mesela iyi mutlu evliliklerde eşler farklılıklarını kabul ediyor diye bir husus var. Burayı biraz açsak hocam. Çünkü genelde bir değiştirme eğilimi var bu evlilik hayatlarında. Tarafların birbirini düzeltmesi, değiştirmesi gibi bir durum söz konusu ve aslında pek çok güzel özellik var. Genelde insan psikolojisi bu. Elimizdekilerin kıymetini çok bilmiyoruz. Hep bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Onları elde edince onların da kıymetini bilmemeye başlıyoruz. Bu noktada birbirimizin noksanlıklarını düzeltme eğilimi birbirimizin güzelliklerini görmeyi mi engelliyor? Burada nasıl bir şey var? Yani burayı biraz açabilir miyiz?
İdris Bey, tam da dediğiniz gibi aslında kiminle evlenirsek evlenelim bir dizi sorun çıkması kaçınılmaz. Evet. Buna don kol yaklaşımı deniyor. A kişisi B kişisiyle evlenirse bir dizi problem çıkacak bu evlilikte. A kişisi C kişisiyle evlenirse başka bir dizi problem çıkacak. A kişisi D ile evlenirse başka bir dizi. Aslında problemsizlik diye bir şey yok. Sadece hangi türden problemler var diyeceğiz. Bir başka mesele şöyle düşünün. Bir insanı oluşturan çok sayıda etmen var. Mesela diyelim ki sizin mizaç özellikleriniz, yaşamdaki deneyimlerinizle öğrendiğiniz şeyler, genetik yapınız, travmatik stresle ilgili şeyler, hayat boyunca yaşadığınız tecrübeler, dünya kadar faktör bir insanı bir araya gelerek özel kişi yapıyor. Sonuçta kiminle evlenirseniz evlenin, genetiğiyle, yetişme şartlarıyla farklı iki tane insan bir araya geliyor. Bu iki insan da onlarca faktör açısından zaman zaman bir araya yakınlaşma ama zaman zaman farklılaşma kaçınılmaz olacak. O zaman eşler özellikle de mizaç özellikleri açısından, bir takım böyle kişilik özellikleri açısından farklı olması kaçınılmaz. Ben bunu kitap boyunca spektrum yaklaşımıyla gösteriyorum. Mesela diyelim ki içe dönük olmak, dışa dönük olmak, sakin veya sinirli olmak, biraz diyelim ki titiz olmak veya biraz dağınık olmak. Bunların hepsini bir spektrum olarak yaparsak en azından diyelim ki 50 tane mesele yapılabilir, böyle bir çift hayatını etkileyecek mesele. Kiminle evlenirseniz evlenin, bazı şeylerde, özelliklerde uçlarda olmanız kaçınılmaz birkaç unsur açısından. Çiftler ne kadar yakınsa o kadar iyi, onu biliyoruz. Bu uç farklı, kısmi farklılıklar zenginlik de katabilir. Ama uç farklılıkların evlilikte her zaman sorun çıkardığını biliyoruz. Yani mesela bir tanesi çok titizse, bir tanesi çok dağınıksa. Ama bir tanesi ılımlı titiz, bir tanesi ılımlı dağınık ise belki hani birbirinin eksiğini kapatabilir denilebilir. Ama uçlar olduğunda kesinlikle bir çatışma çıkıyor. Şimdi bu çatışmayı ele almanın tek yolu, bunun bir farkına varmak, farkındalık. İki, kabul etmek bunu. Ya bu bana karşı değil. Bu eşimin doğuştan itibaren, titizse doğuştan daha çocukken de titizdi. Bütün ilişkilerinde titiz. Burada da titiz, bana karşı değil, bana özel değil. Üç, yönetme. Bakın siz değiştirme kavramını kullan. Değiştirme dediniz ya, değiştirmeye çalışıyoruz negatif anlamda dediniz. Tam da size katılıyorum. Değiştirme değil, yönetme. İmkanı yok. Mizaç özelliği, güçlü bir mizaç özelliğini Mehmet bilir psikoterapilerde. Böyle diyelim ki çok titiz birini, spektrumun bir ucundaki çok titiz birini ılımlı bir titiz haline getirmek için işte onlarca terapi seansı gerekir. 10 tane ben de Mehmet'i bir araya koysanız çok titiz birini dağınık bir haline getiremezsiniz. Bunun imkanı yoktur. Bunun imkanı yoktur. O yüzden farkındalık, bu mizaç özellikten olan şey bizim ilişkimize bundan olayı oluyor. Bakın insanlar anlam vermeye göre tavırları değişir, duyguları değişir. Eğer bu eşim bana yönelik yapmıyor, mizaç özelliği, doğal yapısı böyle, iyi niyetinden böyle yapıyor. Ama ikimizin de mizaç özelliği farklı çünkü bir uçtan diğeri çok garip gözükür. İki tarafta birbirini anlaşılmaz ve olumsuz olarak görme eğilimindedir. Bunu farkına varma. Bu mizaç özelliğinin doğal olduğunu, farklılığın kaçınılmaz, yani kimle evlenirseniz evlenin bir dizide bu çıkacak, bunu kabul etme ve biz bunu nasıl yönetiriz? Kitap boyunca zaten yönetmeyi de öğretiyor. Bu kitabın en büyük özelliği bir, o alanla ilgili bilgi veriyor. İki, tavsiyeler niteliği ve uzman görüşü. Çünkü bir kısmı genel bilgi. İki, bazıları illa bilimsel çalışmanın sonucu olmuyor. İnsanlığın tüm birikimini dikkate alan, tarihsel metinlerin birikimini dikkate alan, artı buna diyelim ki en son uzman görüşleriyle beraber tavsiyeler verilebilir. Üç, bir davranışı, bir değişim için beceri, alışkanlık edinmek gerekiyor. Onları sadece bilgi verip bıraktığınız zaman değişmiyor. O yüzden biz artık şeyden vazgeçmemiz lazım. Yani bütün eğitim programlarımızı araya girdim. mutlak bur atölye, workshop denilen beceri kazandıracak tarza dönüştürmemiz lazım. Bizim yapılar olarak da, cemaatler olarak da lütfen şu konferans türünden vazgeçip, bunu çok nadiren yapıp, çok özel durumlarda yapıp, kişileri becerileri öğretebilecek bir şeye getirmek. Şimdi geçen bir hafta sonu bir yerde aileyle ilgili bir konferanstayız. Yani bir ana hissim şu. Çok kıymetli bir organizasyon. Her şey iyi. Fakat bence hani oradan bir sosyolog, oradan bir psikolog çağırıp bunları birer saat konuşturmak yerine sanki bir bilimsel konferansmış gibi. Çünkü katılımcılar şey insanlar, yani meslek sahibi insanlar, profesyonel değil o anlamda. Onun yerine o kişilere diyelim ki bir gün boyunca bir workshop, bir alanda workshop yapsaydık, onları alır bir yere getirirdik. Biz artık hemen hemen her şeyimizi, ben şöyle algılıyorum, diyelim ki biz bir topluluğuz, bir cemaatiz, bir yapıyız. Aynen büyük şirketler nasıl yapar? Fertlerini alır, bir takım yetenek şeylerden geçir, programlardan geçirir, değil mi? Alır bir kişiyi, işte zaman eğitimi şeyi verir, etkili iletişim verir. Onlarca ayrı profesyonel, onlar böyle bunları ala ala ala pişer. O yüzden kurumsal iyi bir şirkette çalışan kişiyle çalışmayan kişi arasında fark olur. Benim şeyim şu, benim etki alanımda 100 tane aile var. Ben bu 100 tane aileyi şu eğitimden, şu eğitimden, şu eğitimden ama yapılandırılmış, beceri öğreten, programı olmuş, kitapçığı oluşmuş, nerede ne anlatılacağı belli olan şeyden geçirdiğim zaman kendi insanımın kalitesini şuradan alıyorum, şuradan şuraya, şuraya yükseltiyorum. Bu tam bu gözle. Yani ben meslek hayatımda geldiğim yaştan itibaren artık boş işle uğraşmak istemiyorum. Hayatım boyunca kendime şöyle bir misyon veriyorum. Bir alana odaklan, bu alandan eğitim değeri olan, insanlara öğretilebilecek becerileri üret, sonra bunları yayabildiğin kadar insan kitlesine yay. Yani büyük konferanslar, tekil konferanslar yerine bu işte, bu kitapta, bu evlilik eğitimi 5 Kasım'da olacak şey de tam da bunu yapıyor. Ve ısrarla hani eğitimde sadece kadınları veya sadece erkekleri almıyoruz. Sadece kadınları alsam salon doluyor. Ama ısrarla hani eşsiz girilmez. İki taraf birden olması lazım. Çünkü sadece bir tarafı aile konusunda bilgilendirdiğimiz zaman ikisinin arasında mesafe açılmaya başlıyor. Aralarındaki biri aydınlanmış oluyor, biri daha çok şey farkına varıyor. Bu sefer diğerinin değişmeyince onu gözüne daha fazla batıyor. Bir risk içeriyor. Hani bazı görüşler ya bunun da bir faydası olabileceğini söylese bile ben ısrarla öncelikle iki taraflı olması yanındayım.
İki taraflı ve workshop mantığıyla işte hocam diyor.
Sadece bilgi değil.
Yani hocam pratik yapmadan öğrenilmez demek istiyor.
Aynen
herhalde öyle. Değil mi hocam? Uygulama
aynen
yapmadan.
Öyle.
Evet.
Aynen.
Hocam çok güzel.
Birden başlayayım mı?
Nasıl arzu ederseniz. Yani
ikiyi sizin şeyinizde evet. ifade ettik. Birde de şimdi birinci mesele aslında eşlerin birbirine nasıl baktığı çok önemli bir mesele. Aslında hepimiz evliliğim nasıl gidiyor sorusunu sormaya bir eğilimimiz var. Gün içinde bir şekilde evliliğimiz hakkında kanaatler, özellikle bir sorun olduğunda daha fazla yapıyoruz. Veya eşim nasıl bir insan diye bir düşünme eğilimimiz var. Şimdi bu soruların cevaplarını neye göre vereceğiz? Bir, yaşadığımız deneyime göre. İki, çevremizdeki evlilere göre onların evliliklerini görmüşsek kıyaslayacağız. Üç, medyada gördüğümüz bir takım temsillere göre, değil mi? Şu öyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi bence burada bir evlilikler nedir konusunda, ya bunu olanın hali göstermek çiftlere çok yardımcı olan bir şey. Mutlu evliler şöyle bir kanaate sahip. Ben iyi bir evliliğim var. Ben bana uygun biriyle evlendim ve ben bu evlilikte kalacağım. Bakın hem eşine pozitif bakıyor, bana uygun biriyle evlendim. Ben evliliğimden memnunum diyor, ben evliliğimden kalıcıyım diyor. Şöyle bir yer, limanımı buldum bir yere gidecek falan da değilim. Bunu eşlerine iki taraflı olarak net bir şekilde iletiyorlar. Sözde iletiyorlar, yaşayarak iletiyorlar. Gerçekten halleri böyle, o yüzden de yansıyor. Şimdi iki taraf da birbirine böyle baktığı zaman birbirlerinin ufak kusurlarını, şeylerini görmez oluyorlar. Çünkü en büyük çatıda o bakış açısında birbirlerini pozitif görme, evliliklerini pozitif görme, kalıcı olmayı kabullenmişler. Mesela negatif şeyde terapi gruplarında ise yani veya daha evlilikte sorun yaşayanlarda ise bu eğilim diğer uçta oluyor. Yani ben galiba yanlış kişiyle evlendim. Ya bu evlilik de iyi değil, doyum olmuyor, evliliğim iyi gitmiyor. Acaba ayrılsam mı ya, boşansam mı? Şimdi bakın bunları zaman zaman söylemiş olmak ayrı bir şey. Bunun baskın hale gelmiş olması ayrı bir şey. Şimdi bu değerlendirmeyi psikolojinin ana bildiğimiz şeylerden biri şu. Ruh haliniz yoğun ise veya bir kavgadan sonra bu değerlendirmeyi yaparsanız negatif olma şansı çok yüksek. Özellikle çiftlerin şunu öğrenmesi lazım. Bu değerlendirmeyi bir kavgadan sonra veya çok üzgünken yapmamaları lazım. Çünkü insan zihni depresif iken, olumsuz iken geçmişi hep olumsuz olarak algılıyor. Aksi de mümkündür. Biz biliriz mesela kişi maniye girer. Geçmiş acayip pozitif bir hale gelir. Hiçbir negatifi hatırlamaz. O yüzden bunun normal zamanlarda yapılması lazım. Bu şeyde ne yapıyoruz toplantı sırasında, workshop sırasında? Kişilere eşlerine pozitif bakmayı öğretecek özellikler. Aslında bazen de çiftler değerlendirmeyi unutuyor veya ifadeyi unutuyor. Mesela diyelim aslında eşiyle ilgili beğenileri var. Negatifleri de var ama beğenileri de var. Negatifleri yaşaya yaşaya pozitifleri, beğenileri söylememeye başlıyor. Halbuki eşin pozitif taraflarını görmek, beğenilerini de söylemek, ifade etmek evliliği çok güçlendiren bir şey. Biz workshop'ta bir liste veriyoruz kişinin eline. Eşinle ilgili bunlardan 5 tane pozitif olanı seç ve bunları niye öyle düşündüğünü karşındaki eşe söyle. Bir nevi o beğeni taraflarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Birkaç tane tavsiye bu bölümle ilgili şey söyleyeyim. Mesela eşinizle evlenme hikayenizi sık sık hatırlayın. Neden onunla evlendiniz? Mesela Mehmet bilir, terapilerde en zor yerde bile ben işi biraz pozitife çevirmek isterseniz, peki niye birbirinizle evlendiniz? Niye birbirinize evet dediniz dediğinde birçok çift pozitif bir şeye döner ve pozitif bir hikaye anlatır size. O yüzden de evlilik öyküsünü anlatmak, hatırlamak kişilere pozitif bir şey yapabilir. Veya eşin pozitif taraflarını sık sık kendinize hatırlatırsanız beyinde işleyen sistem içerisinde o da bir kod olarak kalır. Bu evliliği güçlendirici bir özellik yapar. Veya evliliğinizin pozitif anılarını film seyreder gibi gözünüzün önüne getirmek. Şimdi bu da diyelim tekrarlayan imajlar zihinde bir nevi tekrarlayan zihinsel yolaklar oluşturur. O film, o sahneyi güçlendirirseniz zihninize daha fazla gelir. Bir nevi pozitif anılarınızı güçlendirin diyoruz. Bunun gibi aşağı yukarı 8 tane önerimiz var. Birincisi böyle.
Yani hocam bu çok önemli bir nokta. Ben burayı sormadan size ikinci soruyu sormuştum direkt. Hani ilk başta pozitif psikoloji diyerek de zaten kısmen değindiniz diye ama burada önemli bir ayrıntıya temas ettiniz. Yani öncelikli olarak kişilerin bu evlilik benim için doğru evlilik ve ben bu limandayım. Başka alternatifim yok düşüncesinin aslında pek çok şeyi tetiklediğini görüyoruz değil mi hocam burada? Evet, evet. Aksi bir düşünceye ufacık bir şeyiniz olsa en şiddetli kavgalarda bile bu sefer olumsuzu görme meyliniz çok daha fazla değil mi hocam? Evet. Geçmişe doğru evet. artıyor. O zaman evet. bu niyetleri ilk önce bir çok düzgün ve sağlam tutmak evet. gerekiyor zannediyorum. Evet. Başarılı bir aile hayatı için.
Aynen öyle. Çünkü o temeldeki zihin kodunuz oluyor. Evet. Zihin kodunuz olumlu ise, bakışınız olumlu halde ise diğerlerini daha az sorun yapıyorsunuz.
Evet. Bir de hocamın söylediklerinden benim aklıma Halil Cibran'ın bir sözü geldi. Diyor ki sevgi diyor kastedilmeyip söylenen ve kastedilip söylenmeyen şeyler arasında kaybolur diyor. Yani evlilikte güzel giden şeyleri insanlar biliyorlar bazen ama söylemiyorlar. Sonra söylenmeye fark edilmeyip yok haline geliyor. Ama bazen de kötü giden şeyleri büyütüp bazen kastetmedikleri kadar ağır konuşabiliyorlar. Bu arada da sevgi, ilgi, muhabbet aradan kaybolmuş oluyor.
Mehmet çocuk eğitiminde de öyle değil mi?
Öyle hocam.
Mesela diyelim ki çocuğa pozitif şeylerini aferin oğluma, aferin kızıma bak çok güzel yaptın diye pozitif geri bildirim vermek olumlu bir etki yapıyor. Özellikle de gerçekçi durumlarda hafif böyle abartarak, pozitif yaparak, gerçekçi bir durumda. Ama tersi diyelim ki çocuğu kıyaslamak, negatif şey yapmak, aşağılamak mesela zihin bölünmesine gidebilecek kadar negatif bir şey yapıyor. Aynı şey eşler için de geçerli. Eş ilişkilerinde de ifade etmek, dile getirmek, eline sağlık demek, yaptığı pozitif tarafları söylemek güçlendiriyor. Pozitiften yürümek negatifi azaltmaktan daha önemli. Hani pozitif psikolojinin bize öğrettiği şeylerden biri, pozitif tarafa yatırım yapın, pozitifi güçlendirin. Güçlü taraflarınızı daha fazla güçlendirin. Bu bir insanın gelişimine daha fazla neden oluyor.
Güzel sözden su, çiçek bile etkileniyormuş hocam. İnsan kimileri ne kadar etkilenir?
Kesinlikle, kesinlikle.
Hocam ikinci özelliği de konuşmuştuk.
Konuştuk.
Daha önce üçüncü özellik.
Üç birbirleriyle yıkıcı kavga etmiyorlar. Hmm. Şimdi hani konuşmamızın başında şeyi konuştuk. İki tane farklı insan bir araya geliyor. Biraz kaçınılmaz. Kiminle evlenirsek evlenelim, bir dizi sorun çıkması bir düzeyde kaçınılmaz. Uyuşmazlık da aslında kötü bir şey değil. Niye? Adalet arayışına sebep oluyor. İki eş arasında bir sorun var ise hiç söylememek adalet arayışını durduruyor. O yüzden söylemek, derdini ifade etmek adalet arayışı için gerekli. O denge gerekli. Fakat bunu yani sorunu söylemek, uyum sorun olan şeyin ifade etmek ayrı bir şey, kavga etmek ayrı bir şey. Mutlu evliliklerde gördüğümüz şey şu, çok şaşırtıcı bir düzeyde. Mesela ne sıklıkla kavga edersiniz sorusuna çok baskın bir şekilde biz kavga etmeyiz diyorlar. Nasıl? Yani biz tartışırız diyor mesela. Nasıl? Bir tartışırız ondan sonra da geçer kısa süreli. Çok ve net. Hani spektrum bir ucunda. Bütün evlilikler böyle değil. Evliliklerin %10'unda 15'inden bahsediyorum. Yani 20'sinden bahsediyorum. Aşırı mutlu bizim bulduklarımız tipler. Bir kısım evliliklerde hiç böyle kavga dövüş yok. Olmak zorunda değil. Bakın düğün evlilik kavgasız zühsüz olmaz ifadesi biraz genelleme. Olmayanı var. Olmaması mümkün. Bakın uyuşmazlık olmaması mümkün değil de. Var, uyuşmazlık, sorun olması kaçınılmaz ama bunun kavgaya dönmesi problem. Şimdi yıkıcı kavga dediğimiz şey ne? Bir, karşınızdaki kişiye çok fazla negatif söz söylemeye başlıyorsunuz. İlk parçası sözlü olarak ona negatif sözler söylüyorsunuz.
Evet.
İkinci parçası yoğun negatif duygu aktarımı yapıyorsunuz. Öfkeyle bakıyorsunuz, nefretle bakıyorsunuz, yani yiyecek gibi bakıyorsunuz. Üçüncü parçası fiziksel olarak harekete geçiyorsunuz. Yani ya bir şey fırlatıyorsunuz, ya ne bileyim dokunuyorsunuz. Bu üç yıkıcı kavga demek şeyde. Mutlu eşler bunu yapmıyorlar. İyi evliliklerde aralarındaki sorunları daha farklı ifade etme biçimi. Ama diyelim ki daha problemli evliliklerde bunlar bu üç unsur da beraber oluyor. Aslında evlilik terapilerinin de en büyük hedefi bu yıkıcı kavga tarzını dönüştürmek. Bir nevi maliyeti azaltmak. Bütün şey öyle bir şey yapalım ki bu tarzı durduralım. Daha ılımlı bir şekilde aralarındaki sorunları paylaşsınlar, konuşsunlar. Büyük bir kavgaya dönüşmesin bu iş. Ve mesela nasıl yapıyorlar? Bu kavga paterni dediğimiz bir şey var. Aslında şu patern kelimesi tarz diye çevirelim Türkçe'ye. Şimdi eşler bir kamerayla izleseler kendi yapıp ettiklerini, özellikle de kavgalarını, aslında çok benzer tarzda kavga ettikleri açığa çıkar. 10 tane kavganızın kaydını yapın. Çok büyük ihtimalle benzer bir şeyden başlıyordur. Benzer bir tarzda karşılıklı bir etkileşim oluyordur. Benzer bir tarzda kavga yükseliyordur. Benzer bir tarzda şey yapıyordur. Buna patern diyoruz.
Bu paterni tanımak. İçerik değişiyor ama tarz değişmiyor değil mi hocam?
Tarz değişmiyor.
O yüzden de netice alamıyorlar bir türlü.
Bu evlilik eğitimlerinde bizim en önemli şeyimiz, terapilerde de öyle. Bu patern, ilişkideki, kavgadaki paterni kişilerin dışarıdan izleyebilir hale gelmesi. Çünkü bildiğiniz bir şeyi durdurabilirsiniz. Bir nevi üstten bakıp bir resmini çizdiniz mi, onu bir şeye dönüştürdünüz mü, o zaman bunu yapmak bir şekilde durdurabilmek bir şekilde mümkün olur. Bunun için diyelim ki eşe derdini anlatma. Hani iletişim teknikleri burada devreye giriyor. Ben diliyle konuşmak, karşıdaki ne demeye çalışıyor onu anlamaya çalışmak, karşıdakini öfkelendirmeden, onu savunmaya itmeden konuşmayı sağlamak. Öyle bir tarzda söyleyeceğiz ki bu işin en şeyi şu. Şimdi eşler genellikle kavgaya başladığında bir boks maçı gibi oluyor. Karşı tarafın amaç yumruğundan kurtulmak, siz uygun bir pozisyon alıp siz yumruğa atmak. Eşler de bir tanesi sizi suçluyorsa, siz o suçluyu boşa çıkarın. Bu sırada kafanızda ona nasıl cevap vereceğinizi düşünüyorsunuz. Siz karşı cevabı atıyorsunuz. O yüzden bu bir kavga. Boks maçı gibi. Halbuki olması gereken şey şu. Ya bu eşimin derdi ne? Ne demeye çalışıyor? İkinci şey, ya ben ne demeye, ben ne iletmek istiyorum, derdim ne? Zaten bunu yapabilir hale getirdiğimiz zaman bir eşin arada anlaşamadıkları bir mesele yine bakış açısı meselesi olur. Ama onun bir ya göreceli gerçeklik dediğimiz hani iki farklı bakış açısının olabileceğini kabullenmek bu kavganın şiddetini düşürüyor. Burada en önemli öğretmeye çalıştığımız şeylerden biri mola tekniği. Yani bu mola tekniği denen işin kırmızı ışıkta çocuklara durmayı öğretmemiz kadar kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum ben evlilik şeyinde. Çünkü bütün teorimiz şuna dayanıyor. Kavgaya başlamış bir çiftin bedeni freni patlamış bir araba haline geliyor. Tansiyonunuz yükseliyor, nabzınız yükseliyor, terlemeye, sempatik deşarj, savaş kaç, mücadele et tepkisi devreye giriyor. Bu sırada yapacağınız herhangi bir etkileşimin iyiliği mümkün değil artık.
Evet.
Dur tekniği. Öğretmeye çalıştığımız şey şu. Zaten bu bölümün alıştırması şu şey. Ne zaman mola vermeniz gerektiği konusunda anlaşmak. Mola tekniği olarak ne yapılacağını öğrenmek. Mesela diyelim ki hani maçlardaki mola tekniği, mola tekniği, mola tekniği.
Bir işaret, dili geliştirmek.
İşaret dili yapmak. Eşinizden herhangi biri mola verdiği zaman, dediği zaman diğerinin bunu kesinlikle kabul etmek. Evet. Yani başlarım senin molana deyip devam etmek tarzında değil, molayı kabullenmek. Molanın süresini anlaşmak.
Evet.
Molada iki taraf ne yapacağına karar vermek. Şimdi diyelim ki kavganın ortasında bir tanesi kapıyı çarpıp dışarıya çıktığı zaman hem kavga etti bir de çekti gitti kapıyı üzerime vurdu olur. Halbuki çiftler mola sırasında bir tanesi anlaşmışlarsa içlerinden bir tanesi iki odaya gidebilir. Bir saatlik bir zaman en az 20 dakika ama ortalama biz bir saat vakit istiyoruz. Ayır birbirinden.
Evet.
Hani Peygamber Efendimiz diyor ya öfkelendiğinizde gidin bir evet. abdest alın. Bu aslında. Yani çünkü o öfkenin beden halinin sakinleşmesi için bir zamana ihtiyacımız var. Eşlerin bu sırada birbirinden uzaklaşması bir vakit. Ve orada şunu hani geriye döndüğünde nasıl çakacağını düşünmemesi. Kendini de beden olarak sakinleşmesi. Döndüğünde de o meselenin o gün o anda konuşulmasını istemiyoruz. Daha sonra kahve içerken meselelerin halının altına süpürülmesini de istemiyoruz. Ama daha sonra kahve içerken aynı sorunu yeniden konuşulabilir. Aynı şeye girerlerse mola tekniği yeniden.
Evet. Mola hocam tabii sizden bu konuda derya deniz bilgileriniz var. Bizim de öğreneceğimiz çok şey var ama vaktimiz de doldu. Ben rica etsem bu dediniz ya eğitim bir yere kadar gidiyor ama asıl olan beceri öğretmek meselesi. Bu beceri öğretmekle alakalı 5 Kasım'da bir çalışma yapacaksınız.
Evet.
Onunla alakalı bir bilgi alabilir miyiz? Nerede olacak? Nasıl insanlar istifade etsinler bu programdan?
5 Kasım'da olacak. Bay Otel'de olacak. Kozyatağı Bay Otel'de. Tüm gün sürecek. Eşli katılmak gerekiyor.
Tek katılmak yok.
Tek katılmak evet. yok. Çünkü aradaki farkı açmış oluyoruz. Gelen kişilere benim iki kitabım da verilecek. Ellerine bir kitapçık verilecek. Bu kitapçıkta işaretleyerek devam edecekler. Bayağı yapılandırılmış, bolca malzemenin olduğu bir tüm gün süren.
Peki biraz kimler gelsin bunu hocam? Evliliğinde illa problem olanlar mı gelsin?
Kesinlikle hayır. Bu normali geliştirme eğitimi. Bakın bu normali geliştirme eğitimi. O yüzden terapi yerine geçen bir şey değil bu. Bazı çalışmalar bu türden eğitimlerin terapinin bazı özel şeylerini karşıladığını gösteriyor. Ama temel şey o değil. Normali geliştirmek için. Yani bunu şöyle düşünün. Sağlığınızı geliştirmek istiyorsunuz. nasıl hijyen kurallarını öğrenmek, beslenmeyi öğrenmek sağlığımızı geliştiriyorsa, eş ilişkilerindeki pozitif, iyileştirici alışkanlıkları öğrenmek de aslında eş ilişkisini geliştiriyor. Yani benim amacım Türkiye toplumunun belli bir yüzdesine, benim veya buna benzeri arkasından gelecektir ona eminim, benzer şeyin diyelim ki toplumun %10'una, 20'sine, 30'una yaymak. Çünkü bu sadece bizde değil, dünyada var aslında. 60'lı yıllarda boşanmaları azaltmak için geliştirilmiş bir tepki hareketi. Önce kilisede başlıyor. Sonra psikoloji camiası bu işin içine giriyor. Ama şu anda Amerika'da yüzlerce ayrı program var eş zamanlı. Avrupa'da var. Türkiye'de enteresan olarak bu alanda bir boşluk var. Hani nasıl oluyor şeyi? Benim programım şu anda Türkiye'nin neredeyse ilklerinden biri olarak devam edecek.
Peki her evli olan gelebilir mi? İlla 5 yıl, 10 yıl, 20
Hayır,
yıl falan.
Hayır, kesinlikle bir zaman şey yok. İsterse evlensinler.
Yeni evlenmiş olan da olur, 30 yıllık evli olan da olur. Peki herkesin içinde mi özel konular konuşulacak? Bunu da insanlar çok, merak ediyor olabilir.
Çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Eşleri ikili olarak ve bir diğer eşlerden uzak oturtacağız. Yani bir oda düşünün, bir odada iki eş yan yana oturacak. Aralarında bir 2 metre fark olacak, bir başka eş orada ve hiçbiri kesinlikle kendi ailesiyle ilgili, eşiyle ilgili bir meseleyi diğerleriyle konuşmayacak.
Sadece mahremiyet olacak, sizin nezaretinizde olacak.
Tabii kesinlikle hiçbir şekilde kendi aile meseleyle ilgili bir şey bir mikrofonla veya diğer eşlerin duyabileceği şekilde konuşmayacak.
Evet.
Bütün alıştırmaları sadece iki eş kendi arasında yapacak. Mutlak anlamda bir mahremiyet var.
Peki hocam nasıl bir kayıt olmak vesaire mümkün?
Benim eğer Google'a Medaim Yanık Mutlu Evlilik Atölyesi diye yazarlarsa oradan internet üzerinden ilgili telefonlar var. Hem web sayfası var hem ilgili telefon var. Onun üzerinden rahatlıkla kayıt olabilirler. Medaim Yanık Mutlu Evlilik Atölyesi yazmaları yeterli.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.
Ben
sağ
olun, teşekkür ederim. Var olun.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aslında bir program yetmedi Mehmet abi. Yani gerçekten hocam siz bizim Erkam Radyo'da müstakil bir program yapmalısınız bence. Çünkü o kadar çok şeyler not aldım ki sormak için ama fırsat yok, vakit yok. Çok önemli bir konu ve hocam İnsanlar dillendiremiyorlar, çözüm bulamıyorlar, bunları konuşamıyorlar, sağlıklı destek de alamıyorlar. Bu da çok mühim bir
hocam,
şey.
Program teklifini açalım.
Yani evet, bunu biz radyomuza söyleyelim.
Sorsalar da doğru cevap alamaları i̇şte, çok soru işareti.
Onu diyorum, sağlıklı destek alamıyorlar. Yani hocam diyor ki bir kere baştan diyor, bu limandan başka liman yok diyor. Bu böyle bakarsan diyor her şeyi pozitif şeyleri görmeye başlarsın diyor. Ama maalesef yani çok bir bu konuyla ilgili birini dinlemiştim hocam. Çok meşhur bir platformda konuşuyor. Kendisi ayrılmış ama evlilik terapisi yapıyor, mutlu evlilik terapisi yapıyor filan. Maalesef çok sağlıksız yönlendirmeler de var. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Medaim Yanık hocamızla birlikte olduk. Biz tadına doyamadık. İnşallah tekrar ilerleyen zamanlarda bir araya gelir ve daha da konuyu teferruatlandırırız. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.